Şimdi biliyorsunuz sevgili kardeşler, zaman zaman burada yaptığım konuşmalarda böyle aralara böyle serpiştirdim. Çok yaşa Sami. Aralara serpiştirdim. Paylaştığım konuların boşluklarına karı koca ilişkilerinin ve karı kocanın yani anne babanın çocuklarıyla olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunu zaman zaman dile getirdim burada. Hatta anımsarsanız bir keresinde iki dilli Almanlara yönelikçe iki dilli Sami ile beraber aşağıda anımsarsanız Almanlar da gelmişti. Aile semineri başlığı altında değil mi? Bu konuları ele aldık, inceledik. Yaşadığım son dönemlerde yani hiç abartmıyorum belki bir 5 aylık 6 aylık dönemde bu yılın içerisinde ilişki içerisinde olduğum insanlar yani sadece bizim toplulukta değil topluluğun dışında da ilişki içerisinde olduğum insanların yaşamlarına baktığım zaman ya karı koca arasında bir sorun var çözemedikleri sorun var ya da anne babanın çocuklarıyla ilişkilerinde bir bozukluk var. Dengesizlik var, bir sürtüşme var. Ve şöyle düşündüm. Ya bu konuyu aslında biz dile getirmiştik. Aslında burada yılda bir kez ansak hiç fena olmaz. Ama düşündüm ki bu konu o kadar derin bir konu ki, o kadar geniş bir konu ki iki ayrı konuşma yaptık. Tamamını bitiremedik bile bu birlikte yaptığımız toplantıda, Almanlarla yaptığımız toplantıda. Geniş bir konu. Onu bitirmek mümkün değil. Ama ben bugün buna böyle bir kuş bakışı olaraktan size bir iki böyle önerilerde bulunaraktan ele almak istedim. Bu konuyu biraz işlemek istedim. Hem anne ve babanın birbirlerine olan sorumlulukları hem de anne baba olaraktan çocuklarımıza olan sorumluluklarımız. Bunları böyle dilimin döndüğü oranda size anımsatacağım ve önemli noktaları öne çıkartacağım. Sizi Tanrı'nın sözüyle bir şekilde sevgiyle uyarmaya çalışacağım. Şimdi anımsarsanız hepinizle Bülent'le Eylem ne olsun bitirdik. Hala şimdi Songül ve Reşit'le yapıyoruz. Onunla da bitirdik. Dilek'le bitirmek üzereyiz. Ayşe'yle bitirmek üzereyiz. Hacılarla yaptık bitirdik. Yani hepinizle Sami'yle yaptık bitirdik. Hem burada ben o konuları işledim. Yaratılış birinci, ikinci ve üçüncü bölümler. İlk üç bölümü hepinize yaptım. Doğru mu? Orada sizi biraz o tarafa götürmek istiyorum hızlı bir şekilde. Hatun'a da yaptım onu. Ama öbür evdeydi o zaman. Değil mi Hatun? Hatırlıyorsun. Yapmıştım. Ve o bölümlere sizi birazcık götürmek istiyorum. Şimdi o ilişkilerin tamamını anlayabilmek için, o resmi bir bütün olaraktan görebilmek için o üç bölüme biz başvurmak kesinlikle zorundayız. Şimdi Tanrı biliyorsunuz öncelikle ne yaptı? Hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesini değil mi? Yarattıktan sonra ne yaptı Tanrı? Yaratılışın en doruk noktası olan insanı yani Adem'i ve Havva'yı yarattı. Onları hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesinde onları bıraktı. Aralarında harika bir uyum, bir düzen vardı. Ama işin ilginç tarafı Adem yaratıldığı zaman değil. Adem'in yanına onun kaburga kemiğinden Havva yaratıldıktan sonra yani kadın yaratıldıktan sonra yaratılışın tamam olduğunu biz kutsal sözde okuyoruz. Onun için kutsal kitapta birinci bölümün sonunda yaratılış birinci bölümün sonunda şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin iyi olduğunu gördü diyor. Birinci bölümün son ayetlerinde. Yani şunu öne çıkarmak istiyorum. Tanrı burada şunu kullanmıyor. Tanrı yarattıklarına baktı, iyi olduğunu gördü. Ne diyor? Bak, çok iyi olduğunu gördü diyor. Yani orada çok iyiydi ifadesini kullanıyor. Çok iyiydi ifadesini kullanıyor. Buradaki çok iyiydi ifadesi bize neyi veriyordu mesaj olaraktan? Tanrı'nın yaratılışı. Boş ver, çocuklar hiç şey yapmıyor. O kendisi şey yapar. Kendi kendine yerini bulur. Her şeyin tam olduğunu, kusursuz olduğunu, buruşuksuz olduğunu, eksiksiz olduğunu söylüyor. Çok iyiydi. Yaratılış harikaydı. Kadın da harikaydı. Erkek de harikaydı. Birliktelik harikaydı. Onun için 24. ayetin B kısmında, ikinci bölümün 24. ayetinin B kısmında, yani ikinci kısmında adam karısına bağlanacak. Dikkat edin. Çok önemli bir ifade. İkisi de tek bir beden olacak. Yalvarırım size değerli kardeşler. Yalvarırım size. Bir tek beden olmanın kıymetini bilin. Şimdi Hatice'yi ben duygulandırmak istemiyorum. Ama kanadı kırık şu anda, değil mi? O tek bir beden olmanın, kocalarınızın, karılarınızın kıymetini, değerini lütfen bilin. Evlilik ne demektir biliyor musunuz? Bunu sürekli dile getirdim, yine söylüyorum. Evlilik eşittir tek bir vücut olmaktır. Tek bir vücut, tek bir beden. Bu birliktelik karşılıklı saygıya, sevgiye dayalı sıcak bir ilişkiyi ifade ediyor. Tek bir vücut olduğun zaman birbirinizi ısıtıyorsunuz. Birbirinizi ısıtıyorsunuz. Ama o tek bir vücut yoksa o sıcaklık yok. O sıcaklık olmadığı zaman da eksik hissediyorsunuz kendinizi. Devamlı soğuk, donuk ve kurak bir şekilde. Bu beraberliği, bu birlikteliği bir arada tutan tutkal nedir? Tutkal görevini yapan unsur nedir? Söyle, çok güzel söyledin. Söyle, sesli söyle. Sevgi, değil mi? Bakın sevgili kardeşler. Bu ilişkiyi, evlilik ilişkisini, beraberliği bir arada tutan başka bir faktörün, etkenin olduğunu ben düşünmüyorum. Kutsal kitaplarında ben bu gerçeği anlıyorum. Sevgi. Sevgi, iki kağıdı birbirine yapıştırdığımız gibi ne yapıyor? İki farklı karakteri, iki farklı insanı birbirine yapıştırıyor. O tarafa bak, aynı. Bu tarafa bak, aynı. Kağıda ayırmaya çalışırsan iki tarafta yırtılıyor, değil mi? Boşanmak onun için korkunç bir şey. Onun için boşanmaktan nefret ediyorum diyor Tanrı. Onun için bunun altını çiziyor. Onun için ben diyorum ki eğer o ilişki içerisinde tutkal görevini yapan sevgi ise, bakın dikkat edin, gerçek anlamda sevgi ise o ilişkiyi bir arada tutan, ben diyorum ki o sevgi beraberinde zenginliği de getirecek, başarıyı da birlikte getirecek. Bunu içten ve candan söylüyorum. Bu zenginlik, bu başarı ne yapıyor değerli kardeşler? İşte o çiftleri, o birlikteliği bir güneş gibi ısıtıyor. Bir güneş gibi. Ben burada yıllar önce Gensheim'de bu konuyu dile getirirken orada bir hikaye okumuştum. O hikayeyi bugün sizlere okumak istiyorum. Bildiğiniz şey olabilir, belki duydunuz benden. Ama buna lütfen can kulağıyla beni dinleyin. Alışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın kapısının karşısındaki kaldırımda 3 sevimli yaşlıyı görünce dayanamadı. Bizde biliyorsunuz misafirperverlik çok önemli ya. Dayanamadı o 3 yaşlı dedeyi, o 3 yaşlı amcayı görünce dayanamadı, duraksadı. Sonra da onları büyük bir coşkuyla evine davet etti. Burada oturduğunuza göre dedi, mutlaka üçünüz de acıkmış olmalısınız. Lütfen içeriye gelin. Sizlere yiyecek için bir şeyler hazırlayayım. İçlerinden biri kadına, o üç yaşlı amcadan bir tanesi kadına şöyle dedi. Eşin evde mi? Kadın dedi ki hayır, eşim evde yok. O zaman bizler dedi eşi evde olmayan eve gitmeyiz. İlginç bir yanıt. Akşamüstü tabii ki kadının kocası geldiğinde kadın olup biteni büyük bir heyecanla eşine anlatmaya başladı. Kocası tabii ki çok üzüldü. Ve karısına hemen gidip dedi ki hemen çık dışarı. O adamlar hala orada oturuyorsa lütfen çağır evimize gelsinler. Kadın heyecanla dışarıya çıktı. Baktı ki adamların üçü de oradaydı. Ayrılmamışlar. Üçü de orada. Kadın üçünü de eve davet etti. Ama içlerinden biri, yaşlılardan biri bizler hiçbirimiz eve üçümüz birlikte gitmeyiz. Bakın çok ilginç. Daveti alıyor üçü. Ama içlerinden biri diyor ki biz eve üçümüz birlikte gitmeyiz. Üçümüz birlikte girmeyiz. Ve kısa bir duraksamadan sonra o yaşlı adam devam etti. Dedi ki benim sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı Zenginlik dedi. İsmi Zengin, Zenginlik. Diğerinin adı Başarı. Ve benim adım ise Sevgi. Sen şimdi lütfen evinize gidin, eşinizle konuşun, karar verin. Hangimizi davete etmek istediğinizi karar verin, ondan sonra gelin bana bu isteğinizi bildirin. Ve tabii ki kadın kocasına anlattığında adam tabii ki sevinçten hopladı. Niye hopladı? Bakın tam insanın doğal yapısını anlatıyor. Aman diyor dedi. Ne kadar da güzel elini böyle ovuşturdu. Hangisini davet edeceğimizi bu adamlar bize bıraktıklarına göre gel dedi Zenginliği davet edelim. Evimiz bir anda zenginliğe kavuşur. Harika değil mi? Şimdi ben de olsam mantıklı olaraktan ulan tabii zaten ekonomik sıkıntı var, kriz var. Ha bir de ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Çekmeyen yok zaten bizim toplulukta. Ben de herhalde aynısını davet ederdim kesinlikle. Değil mi? Ekonomik sıkıntı çeken bir insan olarak da. Hemen dedi git çağır, evimiz bir anda zenginliğe kavuşur. Ama tabii ki karısının yani eşinin bu karar eşinin pek hoşuna gitmedi. Dedi ki kocasına, kocacığım dedi, gel dedi biz başarıyı davet etsek de daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız? Kayınvalidesi ile kayınpederini içerideki odadan dinleyen gelin, demek ki orta yaşlı bir aile bu herhalde. Bir de gelinleri var herhalde, oğluyla evli değil mi? Gelin de içeride odada bu karı kocanın konuşmasını duyuyor. Bizim kültüre güzel uyuyor bu ha. Tamam mı şimdi? Gelin duyuyor bunu. Gelin duyunca birdenbire sıçrıyor. Koşarak içeriye giriyor ve heyecanla o da kendi önerisini söylüyor. O da bir öneri getiriyor. Diyor ki sevgili babacığım, anneciğim diyor, en doğru karar sevgiyi davet etmek değil midir? Zavallı gelin herhalde sevgiye ihtiyacı vardı. Evliydiler ama sevgi diye bir şey yoktu herhalde aralarında. Belki de zenginlik vardı, başarı vardı. Çünkü çok yer zenginlik olabilir, başarı olabilir ama sevgi olmayabilir. Değil mi? Tabii ki bu öneri kayınvalidesini ve kayınpederini çok hoşuna gitti. İyi ki gitti. Tamam dedi, madem ki en doğru karar budur, bunu yapalım. Git dedi, sevgiyi eve davet et. Sevgi ayağa kalkıp eve doğru yürümeye başladı. Kadın gidip sevgiyi davet etti. Haydi sevgi kalk, evimize gel buyur deyince sevgi kalktı, yürümeye başladı. Ama sevgi yürümeye başlayınca zenginlikle başarı da o sevginin arkasından gitmeye, onu takip etmeye başladılar. Kadın da çok şaşırdı. Ya ben dedi sevgiyi davet ettim. Sizler dedi niye geliyorsunuz? Sizler kalın. Ben sevgiyi istiyorum dedi. Kadının bu açıklaması karşısında 3 yaşlı da yanıt verdi. Şöyle dediler: eğer içimizden yalnızca zenginliği ya da başarıyı çağırmış olsaydınız, davet etmiş olsaydınız, davet edilmeyen ikimiz dışarıda kalacaktık. Yani kadın başarıyı davet etseydi, zenginlikle sevgi dışarıda kalacaktı. Ya da zenginliği davet etseydi, sevgiyle başarı dışarıda kalacaktı. Anlatabiliyor muyum? Anlaşılsın diye söylüyorum. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Bu durumda üçümüz birden gelmek zorundayız. Çünkü siz sevgiyi davet ettiniz. Sanki onlara yapışıkmış gibi. Kadın daha niçin sorusunu sormadan zenginlik ve başarı sözlerine devam ettiler. Ve çok ilginç. Buraya dikkat edin. Diyor ki, belki bir hikaye olabilir ama güzel bir mesaj var. Ve doğru bir mesaj. Kutsal kitabın mesajı da bu sevgili kardeşler. Sevginin olduğu yerde biz zenginlik ve başarı da her zaman onun, yani sevginin yanında oluruz. Tekrar söylüyorum. Sevginin olduğu yerde biz zenginlik diyor ve başarı da her zaman sevginin yanında oluruz. Başarı ve zenginliği eve getiren nedir? Sevgi. Sevgi varsa başarı da var o yuvada. Sevgi varsa zenginlik de olacak o evde, o yuvada sevgili kardeşler. Ben size sormak istiyorum. Acaba siz olsaydınız kimi davet ederdiniz? Başarıyı mı? Zenginliği mi? Yoksa sevgiyi mi? Evet, sevginin değerli kardeşler egemen olduğu bu birliktelik içerisinde, tabii ki bu birliktelik, bu beraberlik sadece yatak ilişkisinde değil, evlilik yaşamının her alanında olması gerekiyor bu birliktelik. Cinsellik çok önemli bir faktördür evlilik ilişkisinde. Ama en önde olan bir faktör değil. O birlikteliğin kopmaz bir parçası olması gerekiyor kesinlikle. Ama bizim birlikteliğimiz, Rab Tanrı'nın sağladığı birliktelik sadece o cinsellik açısından yatak ilişkisinde değil, evlilik yaşamının her alanında, yani bunu biraz açarsak, alacakları kararlarda, bakın dikkat edin, alacakları kararlarda, hangimiz bir şey almak istiyoruz, gidiyoruz pıt diye alıyoruz değil mi? Eşimize soruyoruz mu? Eşimiz bir şey almaya gidiyor, pıt alıp geliyor, bana soruyor mu? Alacağımız kararlarda, atacağımız adımlarda ve çocuk yetiştirme konusunda tek bir vücut olmak gerekiyor. Her alanda tek bir vücut olmak gerekiyor. Buradaki birliktelik bunu açıklıyor bizlere değerli kardeşler. Çünkü neden? Bizim çarşamba akşamı dua akşamımız vardı. Orada da bunu özellikle söyledim. Gerçekten evlilik sahnesine baktığımız zaman değerli kardeşler, bana lütfen siz yanıt verin. Evlilik sahnesinde, yuvada, o sahnede kaç kişi var? 2 kişi var değil mi? Sadece erkek mi var, sadece kadın mı var? Ben onun için şunu söylüyorum. Dişi kuş yuvayı yapar sözüne tam katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü dişi kuş yuvayı yaparken erkek de taşıyor. Erkeğin de katkısı var o yuvanın yapımında. Anlatabiliyor muyum? Yani evlilik sahnesinde 2 kişi var. Kadın ve erkek. O zaman şu ifadeleri lütfen ilişkilerinize kaldırın. Ben yaptım. Ben yapacağım. Bu benim isteğim. Bu benim kararım. Hayır, ben yaptım değil. Biz yaptık. Biz yapacağız. Bu bizim kararımız. Eğer benim kararım eşimi mutlu etmiyorsa ben o kararı alamam sevgili kardeşler. Almamalıyım. Eğer mutluluğu istiyorsak, mutluluğun ardından koşmak, mutluluğun sahibi olmak istiyorsak sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için kutsal kitap bunu çok açık bir şekilde bize ifade ediyor Süleyman'ın meselelerinde. Erkek kadının başıdır. Ama o başa onur ve yücelik getiren taç da kadındır. Demek ki o taç yoksa o erkeğin de hiçbir katkısı, etkisi, yani sağlıklı bir şekilde katkısı olması mümkün değil. O başı baş yapan o taçın olması. Anlatabiliyor muyum? Bunu altını önemli çizmek istiyorum. Onun için sağlanan bu tek düzen ilişkisi içerisinde erkek sevecen bir şekilde kadının başı olmalı. Yani bir bütünlük içerisinde, beraber uyum içerisinde adımlarını atmak zorunda. Erkek sağa, kadın sola değil. İkisi sağsa birlikte sağa atacaklar. Solaysa birlikte sola. Öneyse birlikte aynı yöne doğru adımlarını atmak, yuvanın sağlıklı bir biçimde devamının ön koşulu. Bana sorarsanız, ben 23 yıldır evliyim aşağı yukarı. Bu 23 yıllık evlilik yaşamı içerisinde bana sorsanız sevgili kardeşler, gerçekten söylüyorum, birlikte aynı hedefe bakıyor olmamız, bu çok önemli. Eşimle birlikte aynı hedefe bakıyoruz. İniş çıkışlar var mı? Var tabii ki. Sorunlar var mı? Var tabii ki. Ama bir hedefe bakıyoruz ya, aynı hedefe. Bakmış olduğumuz o aynı hedef, birlikte atmaya çalıştığımız o aynı adımlar bizi bu evliliği zengin bir şekilde, başarılı bir şekilde, ve birçok kişi etrafında diyor ki siz iki farklı kültür nasıl geçiniyorsunuz? Rabbin sayesinde. Benim eşim bana taç olmaya çalışıyor. Ben de eşime kafa olmaya çalışıyorum. Ama sevecenlikle. Anlatabiliyor muyum? İşte bu birliktelik içerisinde atılan adımlar bizi başarıya ve zenginliğe ulaştırıyor. Ve her iki tarafa da, hem kadına hem erkeğe ifade edemeyeceğim oranda değerli kardeşler, tat veriyor. Zevk veriyor. Sadece anne babaya değil, çocuklara da. Emin olun. Çocuklara da. Çocuklarımız kimden tad alıyor evde? Anne babadan. Anne babanın ilişkilerine bakıyorlar. O ilişkinin seviyesi, durumu, hangi noktada olduğu çocuklara bir şekilde bereket olaraktan geri dönüyor. Değerli kardeşler. Yani teknik anlamda açıklamak gerekiyorsa şunu diyebiliriz. Birlikte harç karmak. İnşaat yaparken. Değil mi? Harcı beraber karacaksın. Bir kürek senin elinde, bir kürek Songül'ün elinde, bir kürek Reşit'in elinde. Bir kürek Zeynep'in elinde, bir kürek de Tahir'in elinde. Birlikte taş taşıyacaklar. Ve birlikte duvar örecekler. Birlikte erkek duvar örmeyecek, kadın duvar örmeyecek. Birlikte duvar örecekler. Teknik anlamda bunu bu şekilde ifade edebilirim. Demek ki şunu özetleyelim. Sevginin hedefi ne olması gerekiyor? Sevginin hedefi. Kendinize lütfen sorun, ben bunu açıklarken, söylerken, kendinize lütfen sorun, ilişkilerinizi bir gözden geçirin saniyeler içerisinde ve hangi oranda bu noktada başarılı olduğunuzu içinizden karar verin. Sevginin hedefi şu olması gerekiyor. Karşımdaki kişinin, yani benim hayat arkadaşımın, benim yandaşımın, sevgili eşimin mutluluğu için çaba harcamak, emek vermek olmalı. Bakın, bunu söylerken şunu demek istemiyorum. Erkek, karısının mutluluğu için çaba harcayacak, emek verecek, destek olacak. Hayır. Aynı şekilde kadın da erkeği için emek verecek, çaba harcayacak. Ne için? Karşısındaki kişinin mutluluğu için. Ben şunu soruyorum burada. Recep, sen sevgili eşin için, onun mutluluğu için emek veriyor musun? Ya da sevgili, şimdi aramıza katıldın, senin de adını kullanıyoruz Tahir. Sevgili Tahir, sen sevgili Zeynep için, sevgili eşin için, onun mutluluğu için emek veriyor musun? Ya da Hacı, sen sevgili eşin Hava için, Onun mutluluğu için. Ya da Sami kardeş. Ya da Bülent kardeş. Eylemin mutluluğu için emek veriyor musun? Eylem aynı şekilde kocasının mutluluğu için. Reşit aynı şekilde, Songül aynı şekilde emek veriyor musunuz onların mutluluğu için? Ben şuna benzetiyorum. Biliyorsunuz her yüreğin bir kafesi var, değil mi? Bir kafes içerisinde, göğüs kafesi içerisinde yürek var, bum bum bum atıyor, değil mi? Ama evlendiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir yine göğüs, yani şey kafesi, içinde iki tane yürek var, tek yürek yok. Ve birbirlerinin mutluluğu için güm güm aynı tempoda. Birbirlerinin mutluluğu için, ben şimdi burada şimdi çok güzel bir resim çiziyorum size ama böyle olması lazım, böyle. Hiçbir evlilik dört dörtlük değil. Ama biz eğer bunu amaçlarsak, hedefe biz bunu koyarsak en yakın noktada oluruz. Buna en yakın noktada. Dört dörtlük olamayacağız belki. Ama aynı yuvadaymış gibi mutlulukları için çarpması, atması, vurması gerekiyor sevgili yürekler. Biri diğeri için, diğeri öbürü için ve birlikte Rab Tanrı için. Amin diyebilir miyiz? Bakın böyle bir ilişki varsa eğer, böyle bir birliktelik varsa ben size garanti veriyorum. O birliktelikte acı varsa aynı anda hemen gülümseme de olacak. O birliktelik varsa eğer bakın. Saygı varsa o birliktelikte hemen anlayış da olacak. Birbirini kabullenme de olacak. Eğer o ilişki varsa sevgili kardeşler. Aynı zamanda sadece evlilik ilişkisi içerisinde çiftler, sevgililer olmayacaklar. İyi bir arkadaş da olacak. Bakın bir kadının, benim eşimin arkadaşları olması ya da Sami'nin eşi Kersin'in arkadaşları olması ya da sizlerin eşlerinizin arkadaşları olması en doğal bir şey. En doğal. Ama biliyor musunuz? Ben eşimin en iyi arkadaşı olmam gerekiyor. Eşim de benim en iyi arkadaşım olması gerekiyor. Bakın ilişkilerinize. Eşine baktığın zaman, eşim benim en iyi arkadaşım mı? Yoksa bu, bunun bir yakalasam bir kaşık suda boğacağım. Duygular içerisinde mi boğuşuyorsunuz? Bakın, gülüyoruz değil mi? Bir şey var. Yani ben yüreklerinizi bilmiyorum sevgili kardeşler. Ben yürekten söylüyorum. Bu konuyu ben defalarca birçok yerde, Türkiye'de de yaptım. Her defasında Tanrı bana konuştu. Bakın Tanrı sizin yüreğinize batırıyorsa bir takım şeyleri, kabul edin bu sözler sizin için. Bu sözler her birimiz için sevgili kardeşler. Her birimiz için. Arkadaş olduğumuz zaman ne oluyor? Her şeyimizi anlatabiliyoruz değil mi? İçimizi dökebiliyoruz. Boşaltabiliyoruz. Ben bunu 23 yıldır bunu net bir şekilde hayatımda dolu bir şekilde yaşıyorum. Çünkü ben eşimle konuşurken iletişim içerisindeyim. Bu iletişim çok önemli biliyor musunuz? Ben bir zamanlar Hatice kardeş bana söylemişti. Yani Vakkas abi ona hakikaten çok iyi davranan bir insandı. Bunu açık açık söylüyorum. Ben bu kadına var ya diyordu. Ben bu kadına kızamıyorum diyordu. Ama bizim Hatice yine de bir takım şeyler söylüyordu. Bazen beni yalnız bırakıyor Recep kardeş. Bazen beni yalnız bırakıyor. Değerli kardeşler gerçekten söylüyorum. Sadece tek taraflı fedakarlık mümkün değil. İki taraflı fedakarlık olması gerekiyor. Onun için o iletişim karşılıklı birbirinize zaman ayırmak aynı oranda önemli ve gerekli. Neden? Çünkü değerli kardeşler o iletişimi kurduğun zaman o karşındaki kişiyi dinlediğin zaman ona nasıl bir mesaj veriyorsun? Ben varım. Ben senin yanındayım. Sen benim için değerlisin. Doğru mu? Şimdi eşim bana bir şey anlatıyor. Benim kafa bambaşka yerde. Kafa başka şeyle meşgul. Hani var ya kulağı olup da işitemeyen, gözü olup da göremeyen. Hep tavşanlardan buradan örnek veriyoruz. Bakar ama göz kapağı olmadığı için uyur aslında. Bakarım eşime aval aval. Eşim anlatıyor ama benim kafa gidik başka yerlerde. Değerli kardeşler, ben size açıkça ifade ediyorum. Bakın geçmişe. En sağlıklı, en güzel, en verimli yaptığınız sohbetlerin ne zaman yapmışsınızdır? Karşında seni dinleyen biri varsa. Doğru mu? Ben diyorum ki benim hayatımda en zorlandığım şey. Bazen burada bile bazen zorlanıyorum. Yani ilişki içerisinde olduğum insanlarda da zorlanıyorum. Anlatıyorum, paylaşıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Laf kesiliyor. Lafa giriliyor. Ya bir dinleme olgusu gelişmemişse aramızda. Ya çok sıkıcı oluyor be. Çok zor oluyor konuşmak. Onun için karşımızda ben konuşurken eşim dinlemeli. Eşim konuşurken ben onu dinlemem gerekiyor. Bitirdikten sonra fikrimi söyleyebilirim. Ya da yorum yapabilirim sevgili kardeşler. Çocuklarımız için de en iyi arkadaş anne baba olması lazım. O zaman sorun kendinize. Çocuklarımızın en iyi arkadaşı kim? Anne babalar mı? Yoksa çocuklar dışarıda kendine başka bir şey. Ben hacıdan belki örnek vereceğim. Çünkü o da bunu çok dolu dolu yaşamıştı. Gerçekten bazen biz farkında olmadan anne baba olaraktan çocuklarımızı çok küçük görüyoruz. Tamam mı? Anlamazlar. Küçücükler. Bacak kadar bilmem neler diyoruz. Ağzıma almak istemiyorum değil mi? Küçümsüyoruz onları. Ve farkında olmadan sen bunu anlamazsın. Sen bunu bilmezsin. Sen neyi zaten doğru yaptın ki? Değil mi? Bu ifadeler farkında değilsin. Sünger gibi çocuk bunu çekiyor. Ve hacı çok güzel bir ifade kullanmıştı. Biliyor musun dedi? Dışarıda beni dinleyen arkadaşlar buldum dedi. Beni dinleyen. Yani anne babaya bir takım şeyler söylemeye çalışırken hacı için geçerli değil sadece. Birçoklarımızın hayatında oldu bu. Değil mi? Küçümsendik. Kayla dikkate alınmadık. Hepimizin ailesinin hayatında oldu bu şeyler. Ne oldu? Dışarıda beni dinleyen arkadaşlar buldum. Şimdi ne olacak o zaman? O varsa bir alışkanlıkları o arkadaşlara uyaraktan o kötü alışkanlıkları da ne yapıyor? Geliştiriyor. Eğer biz çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesini istiyorsak onlara değer vereceğiz. Onları dinleyeceğiz sevgili kardeşler. Yani demek istediğim şu. Karı ve kocanın, anne ve babanın birbirlerine sorumlu olduğu oranda, aynı oranda çocuklarına karşı da sorumlu olmaları gerekiyor. Ve bakınız, Adem ile Havva'ya Tanrı verimli olun, çoğalın dedi. Değil mi? Birinci bölümün 28. ayetinde. Verimli olun, çoğalın dedi. Bunu demekle aynı zamanda onlara ne yapıyordu? Sorumluluk veriyordu. Çocuklar olacaktı ama çocuklarına karşı sorumluluk veriyordu. Demek ki çocuklarımız bize sıkıntı veren varlıklar olaraktan değil, bize tat veren varlıklar olması gerekiyor. Ne diyor? Biliyor musunuz kutsal kitap? Çocuklarımızı nasıl ifade ediyor? 127. mezmuru açar mısınız lütfen? 127. mezmuru. 127. mezmurun 3. ayeti. Almanca da değişebilir belki ama 127. mezmurun 3. ayeti bakın ne diyor. Kim buldu? 127. mezmurun 3. ayeti. Oku bakalım. Umarım yanlış yazmadık.
772.
Evet.
Çocuklar Rabbin verdiği bir armağandır.
Amin. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Nedir çocuklarımız? Rabbin, Yaradan'ın, Tanrı'nın verdiği birer armağan. Çocuklarımızı birer armağan olaraktan görüyor muyuz? Bak düşüncede evet olabilir. Ama onlara olan yaklaşımımız, davranışlarımızı gözden geçirin. Aynı değeri veriyor muyuz değerli kardeşler? Yeşaya peygamber ne diyor? Bakınız 8. bölüme. Yeşaya 8 ayet 18. Yeşaya 8 ayet 18. Ne diyor? 808. bölüm 18. ayet. Çocuklar Rabbin bana verdiği alamet ve harikalardır diyor. Tanrı'nın verdiği harikalar, harikalar. Tanrı'nın mucizesi, Tanrı'nın eseri. Ben bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Çok ilginç. İlk çocuğu kimdi Havva'nın? Kain değil mi? İlk çocuk, Havva'nın ilk çocuğu kimdi? Kain. Havva ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinde, yani Kain'i dünyaya getirdiği zaman ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Bakın demedi ki, bir oğul dünyaya getirdim. Hayır, Rabbin yardımıyla. Demek ki Havva şunu anladı. Benim dünyaya getirdiğim çocuk Rab Tanrı'nın eseridir. Rab Tanrı'nın ellerinin işidir. Yoksa bu ifadeyi kullanmazdı. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim. Her birimizin çocukları Rab Tanrı'nın ellerinin bir mucizesi. Değerli kardeşler. Evet. Çok duygular var mı? Var. Çok didemler var mı? Ha. 6 milyar nüfusta mutlaka var. Peki İshaklar, Ercanlar, Yaseminler var mı? Var. Zelaller var mı? İlaydalar var mı? Var. Baranlar var mı? Var. Ama sevgili kardeşler, duygular çok olabilir. İshaklar çok olabilir. Ama bu 6 milyar nüfus içerisinde İshak tektir. Duygu da tektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun dokusu el. Onun için polisler zaten el izi alıyorlar. Onun dokusu var ya, 6 milyar nüfusa yok başka kimsede. Ya bu nedir ya? Beni ağlatıyor içimi. Tanrı'nın bir, evet özelsin, özel. Çocuklarımız Yasemin özelse, İshak da özel. Ama İshak özel, Filiz özel değil mi? Filiz de özel. Biz bazen çocuklarımızın arasında da ayrım yapıyoruz. Ne korkunç bir şey. Bak, ablan gibi olamadın. Ama bak, kardeşin ne kadar uslu. Korkunç ifadeler. Yalvarıyorum size. Elinizi, ayağınızı öpüyorum. Bu ifadeleri kullanmayın. Çocuklarınızı kaybedersiniz. Aralarında karşılaştırma yapmayın. Ben size birkaç öneri vermek istiyorum. Birkaç öneri. Birinci öneri şu. Çocuğunuza değer verdiğinizi, çocuğunuzu önemsediğinizi her fırsatta belli edin. Davranışlarınızla, sözlerinizle. Çocuk size baktığında ben değerliyim annemin babamın gözünde. Kardeşlerimin yanında. İki, onları kesinlikle dinleyin. Ve başkalarıyla kesinlikle karşılaştırmayın. Üç, konuşurken yumuşak bir ses tonu kullanın. Ben de kızdığım zaman biraz ses tonum yükseliyor benim. Ve beni Yasemin de çoğu zaman uyarmıştır. Baba biraz yavaş konuşur musun? Çocuklarımız da bize bazen bizlere yön veriyor. Çocuklarımız da bazen bize niye? Bir şeye gerilmişsin, yorgunsun, bitkinsin. Bir şeyi anlatmaya çalışıyorsun, karşındaki kişi anlamıyor. Geriliyorsun ister istemez yüksek sesle. Zaten ben heyecanlı adamım biliyorsun bak hep yüksek sesle konuşuyorum zaten doğru. Ama bir bakıyorsun. Ben bazen mesela şeye bizim, Reşit'e. Reşit'in de çok gür sesi var. Yani belki aile hayatı içerisinde yaşadıkları neyse biraz gür sesi var. Onun da gür ses. Bazen konuşurken bile ben Reşit'e diyorum böyle yap. Bana da bazen böyle yap diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuklarımız özellikle hafif, alçak tonla, ses tonuyla konuşmaya çalışın. Başkalarının yanında çocuğunuzu eleştirmeyin. Bakın çok önemli. Başkalarının yanında çocuğunuzu eleştirmeyin. Konuşurken çok önemli ve eksik olduğumuz şey. Çocuğunuzun sözünü önemseyin ve dinleyin. Önce dinleyin, ondan sonra önemseyin. Ve Yine yaptığımız en büyük bir hata. Çocuğunuzu dinlerken yalvarırım onun açıklamasını. Mesela geçen gün beraberdik. Ben anlıyorum Eylem'i ve Bülent'i. Bizlere çok saygıları oldukları için. Bak, Zelal bir şey anlatıyor. Ama çok şeker. O kadar tatlı. İnan, ifade edemem. Böyle onun o güzel ifadesiyle anlatıyor. Ben de böyle yemeğimi bile bıraktım. Böyle dinliyorum onu. Onu dinliyorum. Sadece dinliyorum. Hadi şimdi Eylem de istediler. Hadi kızım artık ne zaman bitecek? Bitmedi mi daha? Çok normal bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ama o çocuk anlattıkça anlatıyor. Anlattıkça anlatıyor. Ne kadar güzel bir şey. Biz de dinledik ama bir noktaya geldi, bıraktı. Ama dinlemek, çocuğu dinlemek çok önemli. Dinlemeyi prensip edinin değerli kardeşler. Eğer gerginsen, bunu hepimiz öğrenmemiz lazım. Eğer gerginsen, sinirliysen bir takım şeylere sakın gidip çocuklarınızla konuşmaya çalışmayın. Ben çok gergin olduğum zaman, sinirli olduğum zaman dışarıya atıyorum kendimi. Bir yürüyüş yapıyorum. Bazen hanımı da zorluyorum ama hanımı biraz dışarı çıkartmak zor bazen. Çıkıyorum böyle deşarj oluyorum. Bazen bağıraraktan dua ediyorum falan. Rahatlıyorum. En güzel rahatlamanın yolu size öneri. Çıkın, yürüyüş yapın. Çok güzel bir şey. Ve konuşurken fiziksel olarak bakın çok önemli. Aynı seviyede olmaya çalışın. Şimdi bakın çocuk aşağıda. Ben sana söylemedim mi? Bunu öyle yapmayacaksın. Sen bunu böyle yapacaksın. Bakın ne oluyor? Yukarıda bir öcü. Çocuk aşağıda korku. Bakın. Bak çocuklar burada. Yürekten söylüyorum. Övünerek söylemiyorum. Her zaman böyle çömelmişimdir. Onların yüzüne bakabilmek açısından. Bu çömelmek çocukla göz seviyesinde aynı seviyede olmak çok önemli. Seni öcü olarak görmesin. Beni taşıyan, benimle aynı seviyede. Beni yüklenen bir ana, bir baba olaraktan görsünler değerli kardeşler. Çok çok önemli. Çocuk bunu duyumsasın. Benim annem babam böyle. Hakaret ya da onu küçük düşürücü sözcükler kullanmayın. Herhangi bir sorunun çözümü için ona nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı olun. Yol gösterin. Bak çocuğum ya da kızım, oğlum, bunu bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Bir öneri olaraktan. Ama brrr yaptığın zaman birden çocuk bir daha gelip sana bir şeyi anlatmaz. Korkar, paylaşmaz seninle bir daha. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ulan bitmiyor be, konu bitmiyor ya. Çocuğunuza sizinle her konuda rahatça konuşabileceği duygusunu vermeye çalışın. Yani çocuk o kadar rahat hissetsin ki kendini, ben her şeyi annem ve babamla konuşabilirim. Bazen benim çocuklar çok özel şeyleri bile bazen gelip konuşuyorlar. Normalde o güven olmasa kesinlikle gelip konuşmazlar. O güveni çocuklarınıza lütfen vermeye çalışın. Bakın eğer dersin ki kusura bakma ya Recep abi ya da Recep kardeş. Bunlar benim için o kadar kolay şeyler değil. Ben bunları yapabilecek yeterlikte değilim. Eğer diyorsan o zaman kusura bakma diyorum. Ortaya çıkacak olan sonuca da katlanacaksın, bravo. Katlanmak zorundasın. Bak biraz da tersi olursa ne olur diye karşılaştırdım. Tersi olursa. Tersi. Tersini tekrarlıyorum. Birincisi, diyorum ki çocuğuna çocukluk döneminden başlayarak ne isterse ver. Bak tersini söylüyorum şimdi. Çocuğuna çocukluk döneminden başlayarak ne isterse ver. Öyle ki çocuk büyüdüğü zaman herkes ona istediğini versin. Geliyoruz değil mi? Aman ağlamasın diye. Çocukların çünkü silahı ağlamak. Hatırla değil mi Songül? Biz kutsal kitap çalışması yapıyoruz. Çocuk içeride Rozelin nasıl ağlıyor? Uyardık yok. Dedim bırak lütfen. Ama Reşit yürek dayanmıyor. Acayip de sever Rozelin'i. Aha yüzü burada. Dayanamıyor. Gidip almak ister. Bırakacaksın Reşit. Bırakacaksın. Çocuk ağladı, ağladı, ağladı. Sustu, uyudu. Ondan sonra sordum, sonraki günler. Diyor ki şimdi yatırıyoruz. Yani yapıyor, biliyor diyor sonucu. Uyuyup kalıyor. Görebiliyor musunuz? Sıkıntı bir dönem oldu. Ben şimdi, çocuk ne yapıyor? Onu ben gidip çocuğu alırsam kucağıma, çocuk diyor ki, silah, benim silahım ağlamak. Çocuğun en büyük silahıdır ağlamak. Bunu hiç biz ne yapıyoruz? Özellikle bizim Türk kültüründe, aman tek ağlamasın da, al oğlum al, aman aman al kızım al da, aman tek sus. Yeter, kafam kaldırmıyor. Ama yanlış yapıyoruz. Kaş yaparken gözü çıkartıyoruz, farkında değiliz. Değerli kardeşler. Çocuğunuz kötü bir söz söylediği zaman gülmeye başlayın karşısında. Öyle ki kendini büyük bir şey sanmasın. Bazen bunu da yapıyoruz değil mi? Çocuk edepsizce bir şey söylüyor. Gülüyoruz ya, küçük çocuk onu nasıl söyleyeceğini, bir de o hani kendi vari çocuk dilini kullanaraktan söylüyor ya o sözü. Hoşumuza gidiyor bir de. Ben bunları çok yaşadım ha. Gülüyoruz çocuğun karşısında. Çocuk ne düşünüyor o zaman? Büyük bir başarı olaraktan görüyor onu. Övünüyor o zaman çocuk. Farkında olmadan. Evet, çocuğunu eğitiyorsun farkında olmadan. Üçüncüsü, çocuğunuzu ahlak kurallarına göre eğitmeyin. 18 yaşına geldiğinde kendisi karar versin. Şimdi en can alıcı noktayı söyleyeyim. Çocuğunuz ortalığı dağıttığı zaman sizler kaldırın. Anne baba olaraktan sizler düzeltin. Sevgili kardeşler. Yani çocuk için her şeyi sen yap. Büyüdüğünde de çocuk sorumluluğu başkalarında arasın. Biz çocuklarımızın sorumluluk yüklenmesini istiyor muyuz? O sorumluluğu almalarını istiyor muyuz? O zaman bırakacağız. Aha yüzü burada. Doğru mu? Beni bozuyor bazen. Onun şeyi öyle ama aha yüzü yine burada söyleyebilirim. Dağınıktır. Bazen girdiğim zaman böyle ayaklarımı üzerine atlaya atlaya geçiyorum. Ama bir bakıyorum, iki gün sonra, üç gün sonra ben kaldırmıyorum. Zaten izin vermedi artık bu yaştan sonra. Ama küçükken de hiç kaldırmadım. Kendileri kaldırıyorlar. Her cumartesi günü temizlik dönemi. Odasını temizliyor. Bizimkiler de iki kardeş yukarıdaki odalarını birlikte temizliyorlar. Küçükken yardım ediyoruz. Çocuğun eline veriyorsun. O yaparken ben de bir şey yapıyorum. Yani birlikte ufakken. Ama büyüdüklerinde kendileri yapacak. Biz bunları, bu sorumluluğu onlara yükleyebilmemiz gerekiyor. Konuyu bitiremeyeceğim ama maddeleri bitirdikten sonra noktalayacağım. Değerli kardeşler. Çocuğunun önünde sık sık tartış. Boşandığında şaşırmasın. Ne kadar isterse para olaraktan ona ver. Öyle ki kendisi çalışarak kazanmayı öğrenmesin. Ne isterse ona ver. Öyle ki kendisi çalışarak kazanmayı öğrenmesin. Onun için her zaman şey diyordum Bakka Bakkas abiye. Ümidi hakikaten hem seviyordu hem de arabasını kadar yıkıyordu. Bir de cebine 10 euro, 20 euro koyuyordu. Bunlar güzel örnekler olduğu için söylüyorum sevgili Hatice. Güzel örnekler bunlar. Ama ne oldu? Daha iyi oldu mu? Olmadı. Ama hamdolsun son zamanlarda daha da iyiye gidiyor şimdi Ümit. Dua edelim, dua etmeye devam edelim. Gerçekten güzel gelişmeler var onun hayatında da. Bir iki madde daha söyleyeceğim. Yeme içme ya da gezip tozma konusunda ne isterse ona ver. Çünkü vermediğinde kendisinde büyük bir aşağılanma duygusu yaratmasın. Düşünün aman onda bir kompleks yaratmasın diye. Ne isterse ver. Ne yaparsa yap. Yapsın. Anlatabiliyor muyum? Aman onda bir kompleks yaşamasın. Onun da bir ölçüsü var, ayarı var sevgili kardeşler. Onu da gözden ırak tutmayalım. Ve son nokta, son bir nokta, çocuğunun ciddi sorunları olduğunda zaten başa çıkamadım diyerek kendini savun. Anladınız mı burayı? Hani bizim çoğu zaman yaptığımız, çocuğunun ciddi sorunları olduğunda ben zaten canım başa çıkamadım diyerekten ne yapıyoruz? Yani bu beni aşıyor. Kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Sanki değerli kardeşler söyleyin bana ya. Meyve çürük olduğunda ağaç mı suçlanıyor, meyve mi suçlanıyor? Ağaç değil mi? Ağaç. Sonuç olarak bunları yerine getir. Yani bu ikinci kısımda saydığım bu maddeleri siz yerine getirin ve arkasından da yaşamının üzüntü ve sıkıntıyla dolu olacağından da hiç kaygın olmasın. Bundan da emin olabilirsin. Onun için söylüyorum. İlk eğitim nerede başlıyor? Evde başlıyor. Okulda değil. İlk eğitim evde başlıyor. Okulda değil. Onun için son bir ayetle baş başa bırakıyorum. Süleyman'ın meseleleri 19. bölüm 18. ayet. Çocuğunu, evet, Süleyman meseleleri 19, ayet 18.
805 sayfa.
Ne diyor?
Henüz umut varken çocuğunu eğit. Onun yıkımına neden olmalı.
Bakın, bu sözleri baş başa bırakıyorum. Çocuğunu eğit. Bak ne kadar önemli eğitim. Neden? Diyor ki, onun yıkımına neden olma. Çocuğun yıkımına kim neden oluyor? Anne baba oluyor. Bu kadar acı, bu kadar gerçek sevgili kardeşler. Çocuğunu eğit, onun yıkımına engel olma. Ben burada bırakmak zorundayım, çıkıp gitmek zorundayım ama yüreklerimizi eğelim bu sözler karşısında. Hepimize burada bir pay var. Ben bunu belki ilk toplantıda tekrar devam edeceğim. Mecburen devam edeceğim. Ben bir konuşmada bitiririm diye düşündüm ama bitmedi. Olmadı maalesef. Yanılıyoruz. Eğelim yüreklerimizi. Yine kısa bir şekilde yaşamımızı, çocuklarımızla olan ilişkimizi, eşlerimizle olan ilişkilerimizi gözden geçirelim. Ve Sami her zamanki gibi duayla toplantıyı kapatsın.